Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Senden merhabalar. Bugün 19 Haziran 2020 Cuma. Bir haftayı daha kapatıyoruz dünyadan haberlerle. Pek çok başlığı aldığım notları size aktarmaya çalışacağım önümüzdeki yarım saat içerisinde. Koronavirüs var tabii. 8,5 milyondan fazla dünya çapında vaka. 455 binden fazla da maalesef can kaybı var. İkinci dalga uyarısını dün aktarmıştım size Dünya Sağlık Örgütü'nün. Türkiye'de de tartışmalar var. Aslında pek çok ülkede tartışmalar olduğunu söyleyeyim. Amerika'da protesto gösterileri George Floyd'un öldürülmesinin ardından dinmiş gibi gözüküyor. 3 Kasım'a kadar daha böyle bir alttan alta yer yer olacak gibi gözüküyor. John Bolton'la Trump'ın kapışması var. NATO toplantısı vardı. Bunun sonuçlarıyla ilgili notları aktarmaya çalışacağım. NATO'da konuşulanları daha doğrusu. Özellikle Fransa'nın Türk gemileri tarafından Akdeniz'de taciz edildiği iddiaları vardı. Yunanistan yine Mısır'la temasları var. Yunanistan'ın oradan notlar var. Türkiye'ye yüklendiğini görüyoruz. Yunanistan yönetiminin aynı şekilde. Putin'in 75. yıl dönümü Nazilere karşı zaferin 75. yıl dönümünde yazdığı upuzun bir makale var. National Interest dergisinde de aynı zamanda yayınlandı. Bir kısmı da Türkçe'ye çevrildi. Ben özetini ve mesajlarını aktarmaya da çalışacağım size ama Sputnik'in internet sitesinden bulabilirsiniz daha detaylı olarak. Başka neler var? Tabii yarın 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü. Çok ciddi sıkıntılar var biliyoruz sığınmacılar konusunda. Türkiye açısından da Yunanistan'da bir kriz konusu olmuştu koronavirüs öncesinde. Oradan notlar var aktaracağım size. Biz tabii dün akşam Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı'nın uzun bir söyleşisi oldu televizyonda. Verdiği mesajlar vardı Türk dış politikasının çeşitli başlıkları ile ilgili. Amerika ile ilişkiler, Avrupa ile ilişkiler, Libya meselesi, Doğu Akdeniz meselesi. Bugün de İtalya Dışişleri Bakanı'nı ağırlıyor. Libya üzerinden bir Doğu Akdeniz'de bir paylaşım mücadelesinden söz edilirken Yunanistan ve Fransa ile de artan bir gerilim var. Ankara'dan görünen manzarayı bugün biraz konuşmak istiyorum. Sözcü gazetesi temsilcisi, yazarı, arkadaşımız Zeynep Gürcanlı'ya bağlanacağım ve bu mesajların böyle bir dönemde verilmesinin alt metinlerini birlikte anlamaya çalışacağız programın ikinci yarısında. Başlamadan frekanslarımızı tekrar edelim şimdi. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulaması üzerinden, YouTube kanalı üzerinden yine bizi izleyebilir, dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen. Evet. 19 Haziran'ın gündemi, haftanın kapanışı. Koronavirüsle başlayacağım yine çünkü dünyada hakikaten tehdit olmaya devam ediyor. Sadece Türkiye değil pek çok ülke için tartışmalar var. Bilim insanlarının, yetkililerin tartışmaları var. 8,5 milyondan fazla vaka, 4,5 milyondan fazla iyileşenlerin sayısı, 455 binden fazla can kaybı var. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2,3 milyon rakamlar farklı da verilebiliyor. Worldometer farklı veriyor, Johns Hopkins farklı veriyor. Benim de artık rakamlarda kafam biraz karışıyor. O kadar çok rakam bakıyorum ki. İkinci sırada Brezilya. Tabii Amerika kıtası aslında Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Amerika kıtasının durumu iyi değil. Neredeyse 1 milyon vaka var Brezilya'da. Bolsonaro sağcı, faşist Bolsonaro yönetimi pek de halk sağlığını umursamıyor diyebiliriz rahatlıkla. Peru'da bile 250 bine yakın vaka var. Hakikaten odak haline gelmiş durumda. Amerika'da protesto gösterileriyle koronavirüsün daha vahim hale geleceği düşünülüyordu ama en son bir rapor Minnesota'da başlayan yerde, gösterilerin başladığı yerde, Seattle'da hala devam eden bir şekilde şiddeti azalsa da Chicago gibi büyük kentlerde koronavirüsün çok fazla bir etkisi olmadığına işaret ediyor ama zaten önlemler hafifletildiği için Amerika'da bir yükselme olduğunu da belirtiyor yetkililer, 20'den fazla eyaleti kastederek. Rusya'da da 7972 vaka son 24 saatte, 569.000 ölü sayısı 7841. Ölü sayısının sınırlı olması çok tartışılıyordu dünyada. Almanya'da 770 yeni vaka var. Dün 580'di yanılmıyorsam doğrulanmış vaka. Dolayısıyla artış var. 188.000'lik bir vaka var. Almanya'da iyi idare ettiği söylenen ülkelerden bir tanesi. Hindistan, Güney Afrika gibi ülkelerde de yine Afrika kıtasında da, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde en fazla vaka görülen ülke. Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Direktörü Hans Kluge dün aktarmıştım size. Sonbaharda influenza ile griple birleşerek salgının ikinci dalgasının gelebileceği ikazı yaptıktan sonra bütün ülkelere şimdiden hazırlıkları, şimdiden önlemlerinizi almanız lazım. Etkili test, vaka takibi, izolasyon konusunda çağrısı vardı. Dünya Bankası da mesela eğitimle ilgili bir açıklama yapmış. Bu salgın, okullar kapatıldı tabii. Pek çok ülke uzaktan eğitimi denedi ama ne kadar gençlerin eğitim açısından ne gibi bir yarar sağladı onu tam bilemiyoruz. Ama eğitimde kalıcı, virüsün eğitimde kalıcı kayıplara neden olabileceği ikazı yapmış. 10 trilyon dolarlık bir kayba dönüşüyor, küresel ekonomi için dönüşebilir diye de bir hesaplama içerisine girmişler. 1.6 milyar öğrenci okula gidememiş pandemi yüzünden ve tabii ki krizin beşeri sermaye açısından etkilerini de görmek gerekiyor. 7 milyona yakın öğrenci okulu bırakabilir deniliyor. Böyle de bir eğitim alanında Türkiye'de de işte sınav meselesi daha fazla yayılacak mı? Bu kadar genç insan aynı yerlere nasıl girecek tartışmalarının devam ettiğini de anımsayalım. Hakikaten çok büyük ikilemde bırakıyor yönetimleri. Bu arada Almanya Türkiye'yi seyahat yasağı listesinde tutuyor biliyorsunuz. Deutsche Welle'nin haberi, ben dün atlamışım bunu, bugün aktarmak istiyorum. Ülkeye girişte 14 günlük bir karantina ve oradan muaf tutmak için bir test sonucu uyguluyor Almanya. PCR olarak bilinen moleküler biyoloji testi geçerli sayılacak. Ve belli ülkelerden böyle bir şart koşulmuş ve listeye Türkiye alınmamış. Arnavutluk var, Çad var, Filistin var, Uganda var, Türkiye yok. Çok dikkat çekici, turizm konusunda yakınmaları vardı Ankara'nın ama Türkiye'de de testler çok tartışıldı biliyorsunuz. PCR testi ISO 15189 gibi sertifikalar var, belli sertifikalar var. Bilim insanları televizyonlarda sürekli bahsediyorlar. Onlarda olması gerektiğini belirtiyorlar. Bu da dikkat çekici bir şey. Türkiye'de son 24 saatte 1304 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. 21 can kaybı 4882 olarak açıklandı Sağlık Bakanlığı tarafından ama Türk Tabipler Birliği'nin açıklaması erken açılmanın sonuçlarının Türkiye çapında alarm verdiğine işaret ediyor. Hakikaten dikkat çekici. İstanbul vakaları yaklaşık %60'ı İstanbul'da bulunuyor. Wuhan'a benzetilmiş, çok çarpıcı hakikaten. Bir de illere göre durumun açıklanması gerektiğini belirtiyor Türk Tabipler Birliği. Pandemiyle mücadelenin bireylerin sorumluluğunu aşan kamusal bir sorumluluk olduğunu söylüyor. Yani bireylerin kendi ya siz de artık gönüllü uyun demesiyle bu işin olmayacağını ama tabii o kadar çok artık zaman kaybedi. Belki ilk iki ay çok sıkı bir biçimde bütün dünyada herkes tamamen her şeyi durdurup kapatıp, aslında belki Çin örneği demek lazım. Sonra vakaları sıfırladıktan sonra ya da çok çok azalttıktan sonra açılma olsaydı belki bugün bu sancıları yaşamıyor olacaktık diye düşünmeden edemiyor insan ama artık geçti borun pazarı. Diyarbakır'da %72.41, Konya'da %143.9 artıştan bahsediyor. Yine Sağlık Bakanlığı'nın verdiği rakamlar, data üzerinden, kendileri değil tabii, kendilerinin dataları da değil. Deutsche Bank'ın bir raporu var, çok dikkatimi çekti. risk raporu, küresel risk raporu, dünyanın önde gelen bankalarından bir tanesi, İncil'deki felaketlere atıf yapmış ve koronavirüsten beter bir başka pandemi, süper volkan patlaması, güneş patlaması ve hatta 3. Dünya Savaşı. Önümüzdeki 10 sene içerisinde dünyada hakikaten biz hani bunlarla uğraşıyoruz, günlük şeylerle uğraşıyoruz ama hayatımız, altyapı mahvolabilir, elektrik şebekeleri gidebilir, internet uydu ağları gidebilir, internet dahil. 1859'daki güneş patlamasına atıf yapmışlar. Tabii bugünkü küresel modernleşme, küresel düzeyde aldığı boyutlar düşünülürse öylesi bir güneş patlamasının sonuçları çok daha vahim olabilir deniliyor. 2010'da adını zor söyleyeceğim ama Eyvaf Jalla Jökull volkanı. bu volkan, İzlanda'daki volkan, hatırlarsınız 2010 senesinde patlamıştı ve çok büyük bulutlar Avrupa semalarını kaplamıştı. Uçak seferleri alt üst olmuştu. Ben Amerika'ya uçmuştum o günlerde. Uçak böyle kuzeye doğru çıkmaya başladı. Dedim kuzey kutbuna mı gidiyoruz? Çünkü rota yani volkanın patlaması nedeniyle ta yukarıdan dolaşarak Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşmıştık. Tabii başka örnekler de var. İşte Filipinler'de Pinatubo Dağı'nın patlaması 1991. Bunlar yerelliklerden öte önümüzdeki 10 ila 20 yıl içerisinde dünyanın başına gelebileceği ikazı yaptığı bir felaketler zinciri belki, senaryolar diyelim, ama uyanık olmakta da fayda var. Çünkü günlük hayatı tüketiyoruz, neler neler olabiliyor. Efendim Moody's, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu da salgının ekonomilerin, toplumların ve şirketlerin faaliyetlerini temelden değiştirebileceğini belirten bir rapor, Sektörler Arası Kredi Koşulları raporu yayınlamış. Aslında bunları çok da konuştuk. Hepimizin hayatı değişiyor, işte buradayız, yayın yapıyoruz size radyo ve YouTube'dan. Hemen hemen pek çok artık işte Zoom dönemi başladı desek yeridir ya da Skype dönemi başladı desek yeridir. Toplantılar, konferanslar, uluslararası diplomasi, her şey oradan yapılıyor. Avrupa Birliği ile Amerika arasında Google vergisi krizi, OECD müzakerelerinden Amerika Birleşik Devletleri çekilmiş durumda. Google'a ilişkin vergilendirme meselesi, internet devlerine uygulanacak vergilendirme meselesi. Fransızlar çok kızmışlar Amerikalılara. Amerika alenen kışkırtıyor demişler. Amerika pek çok anlaşmadan çıkıyor. Fransa işine geleni kışkırtma olarak nitelendiriyor. Böyle bir durum. Koronavirüsten çıkışta yavaş yavaş ziyaretler de başlıyor diplomaside. İran Dışişleri Bakanı gelmişti Türkiye'ye, hatırlayalım. Dünyada da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Londra ziyareti oldu. Yüz yüze görüştüler. 10 numarada Londra'da ikili ilişkiler, Libya, Orta Doğu, Hong Kong'daki durum, pek çok başlık var tabii ki. Hatta Prens Charles'la da, Veliaht Prens'le de görüşmüş kendisi. Britanya'nın AB'den çıkış müzakerelerinin aralığa kalmadan çözülmesi, ticari ayağının, ticaret anlaşmasının çözülmesinden bahsediliyor ama biraz zor geliyor yine bana bu Brexit'teki sancıları hatırlayınca. Arka kapıdan çıkmak zorunda kalmış görüşmeden sonra, çünkü protesto göstericileri, protestocular Macron ve Johnson'ın bir araya gelmesini sömürgecilikte yeni işbirliğine yormuşlar, protesto etmişler. İngiltere, İngiltere, Fransa, Afrika'yı yeniden sömürgeleştirmek istiyor diye. Neden? George Floyd protestolarının yankıları desek geridir. Aslında yatıştı diyeceğim var hakikaten, çünkü Amerika'da kocaman bir ülke ama yankıları devam ediyor. Dikkat çekici bir haber, İngiltere Bankası ve İngiltere Kilisesi'nden geldi. Heykel yıkma protestoları şeklinde Avrupa'ya dönmüştü. Kölecilik döneminin önde gelen isimlerinin heykellerinin yıkılması şeklinde. İşte İngiltere Bankası ve İngiltere Kilisesi kölelikle tarihi bağlar yüzünden özür dilemişler. Kilise utanç kaynağı İngiltere için diyor. İngiltere Bankası da İngiliz tarihinin kabul edilemez parçası ifadelerini kullanmış vaziyette. Tabii özellikle de işte bu bankanın yöneticileri, bunların hepsinin köleleri varmış. Yani tarihten bildiğimiz şeyler aslında şimdi bu şekilde anımsanıyor. Kilise de aynı şekilde ve şimdi yeniden siyahlar için, azınlıklar için, sadece siyahlar da değil, Asyalılar var. projeler yoluyla hani bir çeşit tazminat meselesini tartışmaya başlamışlar. George Floyd'un 25 Mayıs'ta Amerika'da polis şiddetinde ölmesinden sonra işte 7 Haziran'da Bristol'de Edward Colston'un heykeli yıkılmıştı. Gösteriler olmuştu. Hala bunlar devam ediyor. Amerikan Büyükelçiliği'nin önünde Paris'te gösteri yapmak isteyenler var ama polis engel olacağını açıklamış. Amerika'da da devam ediyor gösteriler. Ohio'da Christophe Colomb'un heykeli kaldırılıyormuş. Başka bir yer daha var. Atlanta'da da Konfederasyon obeliskini kaldırıyorlarmış bir semtten. Böyle gelişmeler var. Amerika peki neyi tartışıyor? Tabii yine Trump'la John Bolton'ın kitabı 23 Haziran'da yayınlanacak. Eski ulusal güvenlik danışmanı Donald Trump'ın kitapta Trump'a yönelik pek çok iddia vardı. Dün aktarmıştım size. Beyaz Saray Adalet Bakanlığı üzerinden dava açtı. Kitabın yayınını engellemeye çalışıyorlar. Bu da tabii çok acayip çünkü kitap dağıtılmış durumda her yere. Hatta uluslararası kanallar yoluyla da 200 bin baskı Amerika içerisinde dağıtılmış. Mahkemeye de Bolton'un avukatı demiş ki yani ifade özgürlüğü düşünebiliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'de biz alışkınız kitaplar Ahmet Çık'ın kitabı da daha dağıtılmadan toplatılmıştı ama John Bolton'un kitabını Amerika Birleşik Devletleri Trump yönetimi döneminde toplatırsa bu başka bir şey olacak hakikaten. 200 bin kopya dağıtılmış Amazon kanalıyla her yere Kanada'ya Avrupa'ya gönderilmiş yani nasıl olacak da olacak deniliyor. Trump iddiaları reddediyor. Ne iddialar? Size dün özetlemiştim aslında işte Çin liderine Uygurlar için toplama kampları salık vermiş Amerika'dan tarım ürünü almasını Putin'le görüşmüş Putin onu kandırmış Venezuela'yı işgalden vazgeçmiş efendim Kuzey Kore liderine zorla işte CD verdirtmeye çalışmış Pompeo kendisinden nefret ediyormuş Ukraynalılar falan böyle bir şey tabii yalanlıyor Trump Bolton için yalancı deli dedi çıktı açıklama yaptı televizyonlara Fox News'a telefonla bağlandı koskoca Amerikan başkanı savaş çıkartmak isteyen sıkıcı huysuz bir aptal dedi John Bolton'la ilgili olarak bu arada Pompeo da tartışmalara karıştı Pompeo'nun Trump'tan tiksindiğini yazmış John Bolton. Bu arada kitap yayınlanmadan önce bu da iyi taktik yani kitaba engel olunursa biz bir Amerikan medyasını sızdıralım. O nasılsa zaten kitap yayınlanmış gibi olacak oraya varıyor tabii başka neler var içinde. Pompeo çok sert çıktı Bolton'a hain dedi Amerikan Dışişleri Bakanı ve Trump'a övgüler düzdü. Tiksinti hayal kırıklığı nedeniyle görevinden istifa etmeyi düşündüğü notuna yanıt olarak Amerika Trump'ın Amerikalısının dünya için icil bir güç olduğunu dile getirmiş kendisi. Amerikan Yüksek Mahkemesi Trump'ın yasa dışı göçmen karşıtı adımına engel oldu. DASA programı vardı Obama döneminde. Özellikle Latinlerin ülkede eğitim görebilmeleri, geriye gitmelerini engellemeleri daha uzun süre kalabilmesi için Trump iptal etmişti bunu. 700 bin yasa dışı göçmen, Latin göçmenler Amerika için büyük bir mesele tabii. Facebook ve Twitter'la kapışması da devam ediyor Trump'ın. Seçim kampanyası paylaşımlarını nefret yasası, Nazi sembolleri dün aktarmıştım size böyle ters üçgen kırmızı nefret yasası ihlal nedeniyle Facebook kaldırmış durumda. Twitter'da manipüle edilmiş medya etiketi koymuş Trump'ın ırkçılıkla ilgili yalan haberler konusunda paylaştığı bir video var. İşte siyah çocuğu bir beyaz çocuk kovalıyor aslında kardeşçe oynuyorlar ama medya onu işte öldürmek için kovalıyor diye sunuyor. Yalancı medya şeklinde bir videoydu bu. Amerikan uçaklarının göstericilere dair istihbarat topladığı kendi başkentinde iddiaları aktarmıştık protestolar sırasında. Hava kuvvetleri soruşturma başlatmış bununla ilgili olarak. Evet bir tane de Amerikan Dışişleri Yasama İşleri Başkanı ilk siyahmış bu göreve getirilen o istifasını vermiş. Trump'ın oğlu Trump Jr. Babalar Günü vesilesiyle babasıyla söyleşi yapmış. İşte Roswell olayı vardır meşhur 1967'ydi yanılmıyorsam. Evet 47 pardon New Mexico'ya inen şu UFO'lar meselesi. Böyle UFO'culara göz kırpmış Trump açıkçası. bildiklerim hakkında konuşmayacağım ama çok ilginç demiş. Gizliliğini kaldıracak mısınız? Düşünmek zorundayım bunu filan demiş. Magazinleştiriyor aslına bakarsanız Trump meseleyi. Çünkü anketler, AP Nork'un anketi en son, ülkenin gidişatından Amerikalıların memnun olmadığı, Trump yönetimi altında %63 Cumhuriyetçiler de az buz değil. Yani demokratlar da tabii çok daha fazla memnun değil. Çin'le ilgili seçimlerden önce bu kadar işte Çin liderine, Çin lideriyle içli dışlı olduğu Bolton'un kitabıyla saçılınca Trump Çin'den tamamen Amerika'yı ayrıştıracak politik seçenekler üzerinde duruyoruz. Böyle bir seçeneğimiz var diye de çıkış yaptı. Onu da belirtelim. Pompeo'nun Çinli yetkililerle ticaret anlaşması ikinci faz için görüşmesi vardı. Tam da Huawei ile ilgili tartışmalar varken onu da dün konuşmuştuk. Çinliler bu arada Kanada'da, iki Kanadalıyı daha doğrusu 18 tutuklandıktan 18 ay sonra casuslukla suçlayarak tutuklanmasına karar vermişler, gözaltına aldıklar, suçlama getirmişler pardon. Kanadalı diplomat Michael Kovrig ve bir iş adamı Michael Spavor, Meng Wanzhou Huawei'nin yöneticisi kızı aynı zaman, yöneticisinin kızı aynı zamanda Kanada'da gözaltına alınmıştı Amerika'nın talebiyle. Kaç zaman geçti aradan, hala da bırakılmadı. İşte İran yaptırımlarını delmekle suçlanıyordu. Ticaret savaşlarının parçasıydı. Bir de onu aktaralım. NATO toplantısı daha bitmedi. Bugün belki eksenden sonra da bitebilir. Ben size hepsini aktarabilecek miyim? Sonuç bildirisi belki daha sonra çıkacak. Zaten video konferans şeklinde yapılıyor bu toplantı. Stoltenberg'in açıklamaları daha çok dün Rusya'ya yönelik hazırlıklarla ilgili açıklamaları vardı. Covid-19'un ikinci dalgasına ittifak olarak hazırlık yapıyoruz diye de dün akşam açıklama yaptı. Operasyon planlarımız, müttefiklere, ortaklara destek, hani sağlık bağlamında destekten bahsediyor. Bir de pandemi döneminde işte bizim altımıza oymaya çalışanlar var, izin vermeyeceğiz diyorlar. Fransız gemisi Türk gemileri tarafından taciz edildi Akdeniz'de, iddiaları vardı. Onun da araştırılmasına karar vermiş. NATO silah ambargosunu Türkiye'ye delmekle suçlanıyor. Aslında biraz perde arkasına bakmak lazım bu NATO toplantılarının, ama yüz yüze de olmadığı için görüşmeler daha sıkıntılı oluyor bizim açımızdan. Baltık savunma planlarını engelleyeceği ve öteceği Türkiye'nin iddiaları da vardı tabii, onu da anımsatayım size. 11 ülke ortak pilot eğitimi girişimine imza atmış NATO toplantısında. Türkiye'de var bunların arasında. İlk sonuçlar bunlar diyebilirim. Evet, vaktimi biraz daha, çok notum var ama kısaltmaya çalışıyorum. Avrupa Birliği Rusya'ya yaptırımları uzattı bir yıl daha Kırım nedeniyle. Ukrayna'da, Donbas'ta meydan renkli devrimi sonrası Kırım'ın referandumla Rusya'ya katılması. Kremlin NATO'nun eylemlerini dikkatle takip ettiğini açıkladı. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, sınırlarımıza yaklaşma eğilimleri var. NATO bu salgını bizim kullandığımızı söyleyerek absürt suçlamalarda bulunuyor. Bunlar doğru değil. Asıl tehlikeyi onlar yaratıyorlar. Biz uluslararası işbirliğine açığız. Çin'le beraber Rusya'yı sorumlu tutuyorlar bu gelişmelerden. Bolton'un kitabını da sormuşlar kendisine. Henüz okumadık demiş ama yani biz zaten yani hiçbir zaman Putin Trump'ı keman gibi, öyle demiş Bolton, keman gibi çalabilir yazmış kitabına, böyle bir şey düşünmüyoruz zaten biz demiş. Böyle bir açıklaması da var efendim. Rusya'dan başka açıklamalar var ama tabii asıl önemli olan şimdi 24 Haziran'da 9 Mayıs'ta yapılması gereken 75. yıl dönümü Nazilere karşı zaferin törenleri öncesinde Putin'in ne zamandır beklenen, uzun zamandır beklenen çok uzun bir makalesi var. Tarihsel bir makale ama günümüze göndermeler var. O yayınlandı. National Interest dergisinde de Amerika'da, askeri analiz dergisi aynı zamanda Washington merkezi, orada da yayınlandı. İkinci Dünya Savaşı'nı, nedenlerini, sonuçlarını değerlendiriyor. Çok dikkat çekici mesajları var aslında. İşte Versailles Barışı, Almanya'nın kıstırılması, bütün bunların, nazizmin tehlikesinin geliyorum demesine rağmen Batılıların Münih komplosuyla bu tehlikeyi görmezden gelmeleri, Polonya'yla, Polonya'nın Nazilerle ne kadar çok flörtleştiği, hepsini tarihsel belgelere göre anlatıp bütün bunların unutturulduğu, Batı'da anılmadığı, bunun yerine Molotov-Ribbentrop Paktı'nın öne çıkartıldığını söylemiş. Tabii Rusya'nın kahramanlıkları, Sovyetler Birliği mirası, Stalin'i hiçbir zaman diğer liderler gibi Hitler'le görüşmediği vurguları da mevcut. Almanya'ya da mesajlar var aslında. Almanya transatlantik bağlamında belki güncele yorumlanabilecek. Amerika ile sıkıntılar yaşıyor. Enerji işbirliğinden vazgeçilmesi için sopa sallıyor Washington Rusya ile yaptığı. Dolayısıyla bir sıkıştırma muhabbetlerine karşı daha çok taraflılık vurguları var. Çok tarihsel ve uzun bir metin Sputnik'in sitesinde Türkçesini de bulabileceğinizi belirterek bu özeti geçmiş olayım sizlere. Hakikaten çünkü hepsini anlatmaya kalksam programda zaman yetmeyecek. Efendim, Yunanistan-Türkiye meselesi yavaş yavaş İzmir'de Türk karasularına geri itilen Yunanlar tarafından 56 sığınmacı kurtarılmış. Sanki mülteciler gününde de bu notu düşmek istiyorum. Sığınmacı meselesi de bu yaz, hatta yaz sonuna doğru daha da ısınabilir Doğu Akdeniz üzerinden diye bir endişe içerisindeyiz. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü, Avrupa Birliği geçen sene 612.700 iltica başvurusu almış. En fazla mülteciyi de sığınmacıyı da Avrupa kabul etmiş. Eurostat'ın yayınladığı anketler, Suriye 74.000, Afganistan 52.000, hiç azımsanacak gibi değil Afganistan'dan da. Venezuela 44.000. Başvurular milliyetlere göre ortaya konulan, Almanya'nın da en çoğunu aldığını zaten aslında biliyoruz. Bu vesileyle Yahudiler de Arap topraklarından, 1948'de İsrail Devleti'nin kurulmasından sonra Arap topraklarında evlerini terk etmek durumunda kalan Yahudilere de dikkat çeken haberler var uluslararası medyada. Biz de sığınmacıyız diye. İsrail kurulurken çoğu oralara gitmişti. Tabii yani nüfus hareketleri hakikaten 20. asrın yarısında, 2. Dünya Savaşı sonrasında çok feci insani dramlara da sebebiyet verdi, unutmamak lazım. Şimdi ben size aktarmıştım, Yunanistan özellikle Türkiye karşı retoriği arttırdı Fransa ile birlikte diye. Hatta İsrail için İran'dan daha büyük tehlike haline gelebilir Türkiye diye de açıklamaları vardı. Miçotakis'in danışmanı Alexandros Diakopoulos'un. Mısır'la Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın temasları var bugün. Samih Şükrü ile görüştüler. El-Sisi tarafından kabul edilmiş. Bugün değil aslında, dönüşte açıklama şimdi geliyor. İsrail'de de Miçotakis görüşmüştü. MEBA anlaşmasından bahsediyorlar. Yani hakikaten anlamakta da zorlanıyoruz. Doğu Akdeniz'de tabii ki ileriye yönelik stratejik önemi büyük ve MEB üzerinden bir paylaşım mücadelesi olduğu doğru, ama hangi kaynaklar, nerede bu kaynaklar, kim nasıl çıkartacak? Ben geçmişte programlar da yapmıştım. Hele de enerji fiyatları bu kadar düşükken bu kadar bu işe hız vermeleri dikkat çekici. Türkiye'ye suçlamalar da bulunmuş yine Dendias. Türkiye bozmaya çalışıyor. Ama biz Mısır'la Yunanistan işbirliğini ilerletecek diye. İsrail'in bu koşullarda daha temkinli durması çok dikkat çekici. Başından beri bu işin Türkiye'siz olmayacağını belki en iyi bilen ülke İsrail, unutmamak lazım. Onu da aktarmış olayım istiyorum size. Birazdan konuşacağız Zeynep Gürcanlı ile. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun çok uzun bir söyleşisi var. Televizyonda yaptığı açıklamalar var. Özellikle Erdoğan ve Trump'ın Libya konusunda aynı ortak çalışma kararı anlaştıkları ve ortak çalışma kararı alındığını açıkça dile getirdi. Yani bilmediğimiz bir şey değil ama tabii Çavuşoğlu'nun dile getirmesi önemli. Zeynep'e soracağız birazdan Ankara'daki yankılarını bunun. Libya konusunda İtalya'yla, İtalyan Dışişleri Bakanı'nı bugün ağırladı. Orada da Di Maio'nun özellikle sürdürülebilir bir ateşkes olmasını istiyoruz demesi önemli. Türkiye Libya'ya gitmişti. Bu ziyaret tabii daha çok ekonomik altyapı, savunma meseleleriydi. Bu ziyaretin sonuçlarını da soracağız Zeynep Gürcanlı'ya. Acaba Türkiye bu sürdürülebilir ateşkese öncülük edecek mi soruları var çünkü. Çavuşoğlu da Libya bölünürse bütün bölge ülkeleri etkilenir diye bir açıklama yaptı CNN'deki uzun söyleşisinde. Özeti aslında meşru Libya yönetimiyle biz birlikte çalışıyoruz. Hafter masada oturamaz. Şimdi Hafter masaya oturamaz dedikten sonra nasıl ateşkes sağlanacak? Çünkü sorusu çıkıyor. Bu da benim demin sorduğum sorunun otomatik yanıtı oluyor aslında. Türkiye ateşkesi kotaramaz sonucu çıkıyor çünkü böyle dediğiniz zaman. Çünkü karşısındaki tarafta öyle ya da böyle o. Tobruk'taki parlamentonun desteklediği Hafter'in meşruiyeti yok, masada olmaması lazım söylemi geçerliliği yok. O kadar çok tekrarlamış ki söyleşide, içinden başka şeyler bulmakta zorlanıyor insan. Bir de Türkiye'nin sömürgeci gibi yaklaşmadığı, bütün buralara bölelim anlayışıyla yaklaşmadığı mesajlarını vermiş. S-400'lerin aktive olma meselesi bitmiş, anlaşma, işbirlik devam edecek diyor ama nasıl olacak soruları da çok belli değil. Türkiye'nin haklılıklarını sıralamış. İdlib'de de rejim ateşkesi bozmaya çalışıyor demiş. Suriye ordusu kendi topraklarında cihatçıların, yabancılar tarafından desteklenen cihatçıların durumunu bozmaya çalışmakla suçlanmış Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu tarafından. Amerika'nın Esad'a Sezar yaptırımları Suriye'yi bölmek için zayıflatarak desteklediği PKK-YPG için yapılıyorsa doğru değil demiş. Enteresan. İlginç. Başka ne için yapılıyor olabilir diye de bir soru var tabii ki. Destek vermiyoruz demiş ama Sezar yasasına destek veriyor mu diye sormamışlar galiba gazeteciler. Ben olsam sorardım. Evet, böyle durum. En son bunu da aktarayım. Irak'la da bir gerilim var. Bir nota daha geldi Türkiye'ye. Birlikleri operasyon başlamıştı, Pençe Kaplan operasyonu. Ama bir Türk yetkili Reuters'a Irak'taki üslerimizi arttıracağız demiş. Orta Doğu'da bir başka sıcak başlıkta. Buradan efendim ben süremi aştım. İran'la ilgili, Avrupa Birliği ile ilişkilerde gerilim var. Oralara giremeyeceğim. Ama bir ara verelim önce. Neyi dinleyelim? Rebecca Bacon'dan Little Drop of Poison'ı dinleyelim. Az sonra Zeynep Gürcanlı ile burada olacağız. Bizden ayrılmayın.
I like my town with that little drop of poison. Nobody knows they're lining up to go insane. I'm all alone. I smoke my friends down to the filter, but I feel much cleaner after it rained. And he left in the fall, that's his picture on the wall. He always had that little drop of poison. Did the devil make the world while God was sleeping? You'll never get a wish from a bone. Another wrong goodbye and a 100 sailors. That deep blue sky is my home. And he left in the fall, that's his picture on the wall. He always had that little drop of poison. Well, well, well, well. Well, a rat always knows when it's in with weasel. Every day. Well, I remember when a million was a million. They all have ways to make you pay. And he left in the bar, that's his picture on the wall. He always had that little drop of
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişki. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Ankara'dan Zeynep Gürcanlı var. Hoş geldin Zeynep yayınımıza.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim. Ne zamandır konuşmamıştık. Ankara'nın nabzını seninle tutmamıştık Zeynep. Arada tabii koronavirüs pandemisi yaşadık. Hep beraber kapandık. Siyaset de bir parça başka yerlere kaydı değil mi? Uluslararası ilişkiler özellikle dış işleri konusu biraz böyle taca atıldı gibi. Ama şimdi hareketleniyor artık. Biraz da hızlı başladı sanki Türkiye açısından Zeynep. Şimdi çok başlık var aslında sana sormak istediğim ama... Öncelikle Dışişleri Bakanı'nın bu mesajlarını en başta da Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya Dışişleri Bakanı'nı ağırladı. Avrupa ile bir takım sıkıntılar Fransa ve Yunanistan hattıyla giderek daha yoğunlaşıyor. Batı ile ilişkilerinde ne oluyor? Amerika ile yakınlaşırken Fransa, Yunanistan, Avrupa Birliği, Almanya pek sessiz. Berlin Konferansı icabı aslında Libya'da ateşkesin başlaması gerekiyordu, olamadı. Türkiye'ye ithamlar var. Nedir genel görünümden senin Türkiye'nin Batı ile ilişkileri bağlamında gördüğün?
Batı ile ilişkiler konusu son derece karışık. Yani bunu aslında şu ülkeyle yakınlaşıyor, ötekiyle uzaklaşıyor demek aslında tam doğru bir yaklaşım olmaz. Çünkü konu bazında kimi ülkeyle yakınlaşma var, kimi ülkeyle uzaklaşma var. Mesela Amerika Birleşik Devletleri ile pek çok alanda yakınlaşma var ama bir yandan Türkiye İran Dışişleri Bakanı Zarif'i ağırladı. Ve aslında sürecin tekrar harekete geçirmek için harekete geçildi o noktada. Bir başka unsurda mesela Amerikan yaptırımlarına rağmen İran'a uçak seferlerinden tut da başka her türlü ticari anlaşmaya kadar açık çek verildi Zarif'e basın toplantısında. Yani konu bazında bakmak lazım. Bu çerçevenin en büyük yakınlaşmayı Libya'da gördüğümüzü söylemek mümkün. Amerikalılar epeydir uzak duruyorlardı Libya'dan. O Bingazi'deki Amerikan büyükelçisinin linç edildiği olaydan sonra biraz uzak duruyorlardı. Fakat son birkaç aydır son derece hareketlendiklerini söylemek mümkün. Ve bu hareketlenme de genelde Türkiye'nin tezlerine yakın çerçevede gerçekleşiyor gibi görünüyor. Ama benim edindiğimiz dilim Amerikalıların Türkiye'ye yakın görünmekle birlikte yine de orta yolu bulma eğiliminde oldukları. Bir nevi hem Hafter tarafını hem de Trablus'taki Saraç hükümeti tarafını la iyi geçinme yolunu seçtiklerini gösteriyor. Türkiye'de bunları Amerikalıları yanına çekmeye çalışıyor demek daha doğru olur aslında. Nitekim işte son 3 tane yetkilinin Libya'ya, Trablus'a yaptığı ziyaret var. Son derece önemli bir ziyaret. Birdenbire sürpriz de hepimiz için. Çavuşoğlu, Hakan Fidan ve Albayrak gitti. Özellikle Albayrak'ın gitmesi manidar ve önemliydi. Neden? Çünkü şimdiye kadar hep Saraç hükümetiyle ilişkiler güvenlik bazında kaldı. Yani işte danışmanlık verilmesi, ordu kurulması çaba harcanması, silah yardımı, mühimmat yardımı gibi unsurlar öne çıkarken şimdi Albayrak'ın oraya gitmesiyle birlikte ekonomik adımların da atılacağını görmüş olduk. Bizim çıkan bilgiler, gelen ilk bilgiler diplomatik kaynaklardan. Bankacılık sektörü, enerji sektörü ve müteahhitlik sektörünün özellikle o toplantıda ele alındığı yönündeydi. Önümüzdeki dönemde ekonomik olarak da Türkiye'nin oraya girmeye çalıştığını söylemek mümkün. Şimdi neden Amerika? Buradan onu bağlayacağım. Benim anladığım kadarıyla Türkiye Libya'nın yeniden inşasına talip. Ama tek başına Sarraç hükümetiyle beraber bunu yaptığı zaman dış finansman bulması son derece güç. Onun için yanında önemli bir kuvvetin daha olması lazım. Yani Saraç hükümetiyle her türlü anlaşmayı yapabilirsiniz. Yeniden inşa konusunda, müteahhitlik konusunda, enerji konusunda. Fakat bunları hayata geçirmek için para lazım. Para. Bu paranın da dış finansmanlı olması lazım. Bir nevi bir garantör, bir destekleyici güç olması gerekiyor. İşte ben burada Amerika Birleşik Devletleri'nin devreye sokulmaya çalışıldığını düşünüyorum. Çünkü mesela müteahhitlik sektörü dönüyor. Yeniden inşa başlayacak. Fakat parayı nasıl ödeyecekler? Çünkü işte petrol sahaları Hafter'in elinde. Merkez Bankası öbür tarafta. Yani nasıl olacak da ödeyecekler? Diyelim ki bizim müteahhitler orada girdi, başladı işe. Kontrat evet. yaptılar, kontrat aldılar, ihale aldılar. Fakat bunu yapmak için dış finansman gerekecek ya da Libya'nın işleyen bir sisteminin olması gerekecek. Bunda da Türkiye'nin kayrılması, Türkiye'nin öne çıkması için yanına önemli bir gücü alması gerekiyor. Bu da Amerika Birleşik Devletleri.
Evet, ama önce bir de ateşkes gerekiyor. Şimdi tabii Kahire girişimi oldu. Amerika da destekliyor ateşkesi gibi gözüküyor ya da en azından söylem, retorik bu şekilde olabilir hakikaten. Çünkü sonuçta Sarraç bütün ülkeye tamamen hakim olamıyor sen dediğin gibi. Rusya'nın da aynı şekilde Kahire'de girişimine desteği var. Fransa'nın var. En son İtalya, şimdi bakıyorum henüz tam kapsamlı haberler düşmedi ama İtalyan Dışişleri Bakanı'nı ağırlıyor bugün Dışişleri Bakanı. Di Maio, Libya'da sürdürülebilir bir ateşkes olmasını istiyoruz. Onların da iki tarafla ilişkileri var çünkü İtalyan'ın da. Şimdi dolayısıyla bir ateşkes gerekliliği var ama ateşkes iki taraf arasında yapılabilir. Oysa Çavuşoğlu'nun söylemlerine bakıyorum dün televizyonda yaptığı, Hafter'le masaya oturulmaz diyor. Şimdi ama bunu bir tek Çavuşoğlu diyor, başka hiçbir taraf demiyor. Nasıl olacak?
Şöyle bir şey var, orada bir de bir başka unsur daha var, önemli bir nüans var. Şöyle hem onu söylüyor, Hafter'le oturmam demesini zaten Çavuşoğlu'nu bekliyorduk. Ama bence yeni olan, dün Çavuşoğlu'nun açıklamalarında yeni olan unsur, öne çıkan ikinci isim, parlamento başkanı Aguila Salih'i de istemediğini bir şekilde ifade etmesi. Aguila Salih'in de bir muhatap olamayacağının altını çizmesi. Bu hakikaten yeni ve önemli bir unsur. Çünkü biliyorsun o Mısır'daki ateşkes sırasında Hafter'in hemen yanı başında Aguila Salih de vardı. Ve hani Hafter'in askeri güç olmasını sağlayan, ona bu yetkiyi veren, ordu kurma yetkisini veren parlamentoydu zaten ve o parlamentonun başkanı. Ateşkes görüşmelerini BM'yle yürüten kişi de zaten Aguila Salih ve son dönemde onun çok ortaya çıktığını görüyoruz. Uluslararası alanda destek de gördüğünü görüyoruz. Özellikle Ruslar çok büyük destek veriyorlar ama öteki taraflarda işte Amerikalılar olsun, Mısırlılar olsun bu konuyla çok yakından ilgilenen ülkelerden de destek alıyor. Şimdi acaba Hafter değil de Aguila Salih ile yürünebilir mi gibi bir arayış vardı. Benim dün Çavuşoğlu'nda gördüğüm bu arayışın da önünü kesti. Aguila Salih'in de muhatap almaya değmeyecek kadar güçsüz olduğunu söyledi. Bütün milletvekillerinin Trablus'a gittiğini, onun yanında sadece 20 vekilin kaldığını falan söyledi. Tabii bunlar teyide muhtaç bilgiler. Ne kadarı nasıldır onu bilmek şu anda mümkün değil. Dolayısıyla Ankara bunu muhatap almayacağını, sadece Sarraç hükümetiyle yürünmesi gerektiğini söylüyor. Bu da bir ateşkesin önündeki belki de en büyük engel, onu söylemek gerekiyor.
Evet. Yani bu çünkü ziyaret, hani acaba Türkiye bir bu beklentiyi karşılayıp bir ateşkese geçit verecek bir hamle yapar mı? Ona yorulmuştu. Oradan çok bir şey çıkmıyor gibi geliyor. Peki NATO'ya
şöyle
geçmek istiyorum.
Ama bu şunu aslında da söyleyeyim. Acaba diyorum müzakere pozisyonu mu yapıyorlar? Yani o da olabilir. Hani biz Hafter'i istemiyoruz ama Aguila Salih'i de istemiyoruz deyip ondan sonra Aguila Salih'e razı olarak Hafter'i devre dışına bırakmak mı? Bu çünkü şey çok kullanılan bir şeydir diplomaside. Elinizde olabildiğince yüksek tutarsınız. Hiçbirini istemiyorum dersiniz. Sonra çok baskı gelince tamam bu olmasın ama bak buna razı oldum. Sen de bir adım at, bu adamı ordudan kaldıralım. Resimden çıkaralım gibi bir yaklaşım da olabilir. Ben onun izlerini görmüyor değilim aslında bir yandan.
Peki. Hafter biraz rahatsız da zaten, aslında çok da şeyi var mı bilmiyorum ama tabii isim olarak da önemli, onu da belirtmek lazım. Şimdi bütün bunlar tabii NATO'ya nasıl taşındı onu tam anlayamadık. Biraz da korona etkisi, yüz yüze eskisi gibi toplantılar yapılmıyor, video konferans yoluyla yapılıyor. Dolayısıyla perde arkası, kulisler o kadar eskisi gibi kaynamıyor. Şimdi NATO'da bir söylentiler ortaya atıldı yine geçen seneki gibi, Baltık savunma konseptini Türkiye'nin veto etmesi gibi benzer söylentiler ortaya çıktı. Yunanistan, Fransa, işte Akdeniz'de bu durdurulma hikayesi, gemisinin durdurulması hikayesi, böyle bir köpüren bir şey var. Nedir? Ama Stoltenberg'in açıklamalarına bakınca çok da fazla bir şey seçemiyoruz. İşte soruşturulacak, araştırılacak deniyor. Bu işin NATO içerisine yansıması Yunanistan'ın sıkıştırmalarına rağmen çok fazla değil mi yoksa?
Ya NATO'nun en önemli özelliği oy birliğiyle karar alması. Bunu hep unutuyoruz. Yani bunun unutulmaması gerekiyor. Yani Yunanistan'ın bir oyu varsa Türkiye'nin bir oyu var. Fransa'nın bir oyu varsa Türkiye'nin bir oyu var. Amerika'nın bir oyu var. Şunun bunun bir oyu var. Yani NATO'da herhangi bir tarafın sonuç alması mümkün değil. Bu Fransa için de geçerli ama Türkiye için de geçerli. Nedir kullanılabilecek NATO'da? Veto kartı. Yani çok farklı bir konuda veto koyarsınız. Ve onun için sadece onu kurtarabilmek için diğer ülkeler size bazı tavizler verilmesi için baskı yapar. Benim anladığım Ankara buna oynuyor. Yani Fransa'da işte bunun önüne geçmeye çalışıyor. Yani Türkiye'yi bir anlamda dışlayarak, bir anlamda dışta bırakarak, uzlaşmaz bir devlet tavrı yaratarak diğer ülkelerin Türkiye'nin üzerine gelmesini sağlamaya çalışıyor. Keza Türkiye'de aynısını Yunanistan ve Fransa'ya yapıyor. Demin de söylediğim gibi oy birliği çok önemli bir unsur. Dolayısıyla şimdi Fransa Türkiye'yi şikayet etti. Stoltenberg çıkıp ne diyecek? Türkiye yanlış yapıyor mu diyecek? Mümkün değil. Çünkü Stoltenberg'in yapacağı açıklamalara bile oradaki Türk diplomatların onay vermesi gerekiyor. Dolayısıyla işte soruşturacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız.
Evet,
bunu
ama Avrupa Birliği'nin İrini operasyonu güme gitti. Yani o zaman zaten şimdi Avrupa Birliği ve NATO'nun da hiçbir önemi kalmıyor. NATO zaten hiçbir şey yapamayan bir güç oluyor değil mi bu durumda?
İşte şimdi şöyle bir durum var. Yani Avrupa Birliği'nin operasyonunu ayırmak gerekiyor. Türkiye NATO kaynaklarını o operasyondan çekti. Bunların bu açıdan bakmak gerekiyor. Avrupa Birliği çünkü Türkiye'nin içinde olmadığı o bir kendi çapında bir harekat yaptı. Hoş olduğunu söyledi. O bir göstermelik bir harekat oldu. Dediğim gibi o harekatı şikayet etmek Türkiye'ye engelledi ya da oradaki gemiler Türkiye'yi engelledi diye Türkiye'nin gidip şikayet etmek NATO'ya yanlış merci. Onu söylemeye çalışıyorum ben. Orada Avrupa Birliği şimdi ama şöyle bir şey var. Diplomasi de köşeye sıkıştırmak için ülkeleri ve diğerlerini bir takım hareketler yapmaya zorlamak için bir takım taktikler uygulanır. Şimdi Fransa'nın da ben bunu yaptığını düşünüyorum. Hani gidip NATO'ya şikayet ederek işte bu aslında uzlaşmaz bir ülke. O yüzden diyerek diğer NATO, diğer Avrupa Birliği üyelerini, NATO'ya da üye olan diğer Avrupa Birliği üyelerini yanına çekmek, bir anlamda konsolide etmek. O dayanışmayı, Avrupa Birliği dayanışmasını sağlamaya çalışıyor olabilir. Benim görebildiğim ya da okuyabildiğim bu. Yoksa NATO'dan o şikayet etti ya da biz şikayet ettik, bir böyle oldu falan çıkmaz bir şey. Çıkması mümkün değil.
Evet. Tabii çıkması mümkün değil. Biraz bu kurumsallıkların işlevleri tabii ki tartışmaya açılıyor bu vesileyle. Çünkü alınan kararlarda uygulanamaz hale geliyor. Belki o açıdan önemlidir. Bir de sana son olarak bu Irak meselesini de soracağım. Harekatla ilgili iki kere nota verildi ama bugün Reuters'ta görüyorum. Üsleri genişletmekten bahsediliyor. Biraz herhalde Suriye sahasıyla da bağlantılı mı görüyor Irak'ın kuzeyindeki bu operasyonu Ankara? Çok özet rica edeceğim. Vaktim çok kısa kaldı ama.
Kesinlikle ikisini bir görüyor. Sincar'la YPG kontrolündeki bölgeyi Fırat doğusunu yani bir bölge olarak düşünüyor Ankara. Bir tek bir koridor olarak düşünüyor ve burayı PKK terör örgütünden temizlemeye kararlı yürüyor. Şimdi NATO nota verdi Iraklılar ama şöyle bir şey var. Daha geçen haftalarda Hakan Fidan gidip bir görüşme yaptı. Bunun haberleri sızdı. Bağdat'a gittiğine ilişkin görüşmeye ilişkin haberler sızdı. Bir taraftan. Öbür taraftan Barzani'nin 3 hafta önce Başbakan Barzani'nin 3 hafta önce Türkiye'ye geldiğine ilişkin bir bilgi de var. Ve bütün bu bilgiler çerçevesinde hem Kuzey Irak'la en azından Barzani tarafıyla hem de Bağdat aslında operasyonun koordine edildiğini düşünmek mümkün. Şimdi benim anladığım kadarıyla bir taraftan da çok önemli bir gelişme oldu. Ondan bahsetmek lazım belki. Suriye'deki Kürt gruplar arasında bir uzlaşma oldu.
Evet.
NKS ve YPG'nin de içinde olduğu etki arasında bir uzlaşma oldu. Ve bunu yapan da Amerikalılar. Benim görebildiğim PKK'nın ya da yani benim öngördüğüm PKK terör örgütünün bir şekilde dışlanması, artık onun marjinalize edilmesi, Türkiye'ye de işte şu son operasyonla temizlemesi için önünü de açılması, fakat buna karşılık YPG'yi meşrulaştırıp öne çıkarma çabası olarak görüyorum ben bunu, Amerika'nın özellikle. Ve nasıl işleyecek, ne yapacak? Ankara buna razı gelecek mi? bir uzlaşma bulmayacak mı? Bunu zamanla göreceğiz Ceyda.
Evet. Çok teşekkürler Zeynep. Bir böyle bir tur atmış olduk Türk diplomasisi üzerinden. Çok teşekkürler değerlendirmeler için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Zeynep Gürcanlı'yla konuştuk Ankara'dan. Dış politika başlıklarının görünümünü, aslında başka başlıklar da yok değil ama olsun, en öne çıkanlara biz bakmaya çalıştık. Craig Davis ve David ve Sting'den Rise and Fall'la veda edelim haftaya. Pazartesi günü görüşmek üzere. Hoşça kalın diyelim.
Sometimes in life you feel the fight is over. Seems as though the writing's on the wall. Yeah. Superstar, you finally made it. But once your picture becomes tainted, it's what they call the rise and fall.
I always said that I was gonna make it. Now it's plain for everyone to see. But this game I'm in don't take no prisoners, just casualties. I know that everything is gonna change, even the friends I knew before me go. But this dream is the life I've been searching for. Started believing that I was the greatest. My life was never gonna be the same. Cause with the money came a different status. That's when things changed. Now I'm too concerned with all the things I own, blinded by all the pretty girls I see. I'm beginning to lose my integrity.
Sometimes in life you feel the fight is over. And it seems as though the writing's on the wall. Yeah. Superstar, you finally made it. Once your picture becomes tainted, it's what they call the rise and fall.
I never used to be a troublemaker. Now I don't even wanna please the fans. No autographs, no interviews, no pictures. Endless demands. Gave in the vices that were clearly wrong. The types that seem to make me feel so right. But some things you may find can take over your life. Burn all my bridges, now I've run out of places. And there's nowhere left for me to turn. Been caught in compromising situations I should have learned. From all those times I didn't walk away, when I knew that it was best to go. Is it too late to show you the shape of my
sometimes
heart?
Sometimes in life you feel the fight is over.
Yeah.
And it seems as though the ride is on.
The riding's on.
Yeah. So superstar, you finally made it. Oh, yeah. But once your picture becomes tainted, it's what they call,
it's what they call
the rise and fall.
The rise and fall.
Now I know
I made mistakes. Think I don't care, but you don't realize what this means to me. So let me have just one more chance. I'm not the man I used to be. Used to be.
Sometimes in life you feel the fight is over.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı